Ayrım 2.
Alt locada otururmuş. Ama baleye gitmek kim ben kim? Peder Bey vurur adamı vallahi. Gene de bir saatlik kaçamak yaptım. Nastasya Filipovna'yı bin kez daha gördüm. Sonra da bütün gece gözümü uyku tutmadı. Ertesi gün rahmetli elime iki tane 5000'er rublelik %5 faizi tahvil tutuşturup bunları sat dedi. 7500 rublesini Andreyev'in bürosuna götür. Kalanı hiçbir yere uğramadan doğruca bana getir. Seni burada bekleyeceğim. Tahvilleri satıp parayı aldım. Ama Andreyev'in bürosuna gideceğime soluğu İngiliz mağazasında aldım. Bütün parayı tek taşlı bir çift küpeye yatırdım. Her biri ceviz büyüklüğünde vardı. 400 ruble de borçlu kaldım. Adımı verdim, inandılar. Küpeleri alır almaz doğruca Zalejev'e. İşi anlattım. Hadi Nastasya Filipovna'ya gidiyoruz dedim. Gittik. Bastığım yerlerin çevrendekilerin zerrece farkında değildim. Doğruca salona geçtik. Bizi karşıladı. Ben kendimi tanıtmayınca Zalejev, Parfen Rogojin, bunu dünkü karşılaşmamızın ufak bir hatırası olarak sunuyor. Lütfen kabul buyurun dedi. Nastasya Filipovna kutuyu açtı, gülümseyerek baktı. Dostunuz Bay Rogojin'e ilgisi ve inceliği için teşekkür ediniz dedi ve bizi selamlayarak çıktı. Keşke o anda ölüverseydim oracıkta. Zaten oraya da nasıl olsa sağ dönmem düşüncesiyle gitmiştim. Ama en çok şu hayvan Zalejev'in her şeyi sahiplerini vermesine içerledim. Kısacık boyum, uşağa benzeyen kılığımla kadına bakıp tek bir söz edemedim. Utancımdan ağzımı bile açamadım. Ama bizimki pomatlar içinde, saçları kıvır kıvır, yüzü pes pembe, damalı boyun bağıyla tam modaya uygun, kadının karşısında kırıtıp duruyor. Kadının onunla beni karıştırdığı %100. Dışarı çıkınca aklından bile geçireyim deme, karışmam yoksa dedim. Sen asıl Semen Parfumiç'e nasıl hesap vereceğini düşün. Aklımda eve hiç uğramadan gidip kendimi suya atmak vardı. Sonradan öyle de olsa böyle de olsa ne değişir deyip ahmak kafama uydum, eve döndüm. Aman aman, memur yüzünü buruşturuyor, olduğu yerde titriyordu. Rahmetli değil 10.000 ruble, 10 ruble için bile adamı öbür dünyaya yollardı diyerek prense döndü. Prens o anda meraklı Rogojin'i inceliyor, Rogojin'in yüzü bir kat daha soluyordu. Öbür dünyaya yollarmış, sen nereden biliyorsun? Prense dönerek devam etti. Peder olanı biteni hemen öğrenmiş, Zalejev şuna buna boş boğazlık etmiş zaten. İhtiyar beni aldığı gibi doğruca üst kata götürüp kapattı ve tam bir saat boyunca gerekli dersi verdi bana. Üstelik bu daha başlangıç dedi, İyi geceler demeye de geleceğim. O aralık bizim ak saçlı gitmiş, Nastasya Filipovna'nın ayaklarına kapanarak yalvarmış, yakarmış. Kadın da kutuyu çıkarıp fırlatmış yüzüne. Al bakalım küpeleri kaba sakal demiş. Şimdi bunların benim için değeri kat kat arttı. Parfen bu yüzden bu kadar belaya düştüğüne göre kendisine teşekkür ve selamlarımı söyle. Hemen o gün Sereşka Protuşun'dan 20 ruble alıp annemin hayır duasını aldıktan sonra trene atladığım gibi soluyu Pskov'da aldım. Trenden sıtma nöbeti içinde indim. Koca karılar bana okuyup üflemeye kalktılar. Ben kör kütük sarhoştum. Kalan paramla da meyhane meyhane dolaşmaya başladım. Gece sokaklarda sızmış kalmışım. Sabah da hummaya yakalandım tabii. Üstelik gece köpekler de oramı buramı ısırmışlar. Kendime zor gelebildim. Memur sırıtıp ellerini ovuşturarak konuştu. Eh, bakalım Nastasya Filipovna'mız ne der bütün bunlara? Artık gelsin küpeler, gitsin hediyeler. Sen de bir daha Nastasya Filipovna'nın adını ağzına alırsan yiyeceğin dayağı düşün. Lihaçevli arkadaşlığın bile kurtaramaz seni. Rogojin bir yandan bağırıyor, bir yandan da kolundan tutmuş memuru tartaklıyordu. Dövmek kabul etmek demektir. Döv. Bununla beni kabul ettiğini gösteriyorsun. Dövmekle beni kendine bağlamış olursun. Hah, işte geldik. Gerçekten tren istasyona giriyordu. Rogojin gizlice geldiğini söylemişti ama istasyonda onu bekleyen birkaç kişi vardı. Bağırışarak şapkalarını sallıyorlardı. Rogojin onlara muzaffer hatta kinli bir gülümsemeyle bakarak ''Zalejev bile burada!'' diye mırıldandı. Sonra birden ''Nedense seni çok sevdim prens!'' diyerek ona döndü. ''Kim bilir belki de böyle bir zamanda karşılaştığımız için olacak.'' Gerçi memur Lebedev'i göstererek ''Şuna da rastladım ama onu sevmedim.'' Bana bir uğrayı ver prens, olur mu? Ayağındaki şu kaloşları atarız. Sana en iyisinden bir samur kürk giydiririm. Mükemmel bir frak. Sonra beyaz ya da ne renk istersen bir yelek. Ceplerini de tıka basa para doldururuz. Sonra doğruca Nastasya Filipovna'ya. Gelir misin? Lebedev ağır, resmi bir tavırla söze karıştı. Beni dinlerseniz fırsatı kaçırmayın Prens Lev Nikolayevich. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Prens Mishkin yerinden kalktı, elini nezaketle Rogojin'e uzattı. Sevinerek gelirim. Beni sevdiğiniz için de teşekkür ederim. Vaktim olursa belki bugün bile gelirim. Pek güler yüzlü olmadığınız halde açık söyleyeyim, ben de sizi sevdim. Hele pırlanta küpeler işini anlatırken. Sonra söz verdiğiniz kılık ve kürk için de teşekkür ederim. Gerçekten pek yakında bunlara ihtiyacım olacak. Paraya gelince şu anda cebimde bir tek meteliğim bile yok. Para akşama hazır, gel. Hazır, akşama hazır diye yeniden atıldı memur. Sabaha varmaz zengin olacak. Prens, kadınlara karşı nasıl aşırı bir düşkünlüğünüz var mı? Açıkça söyleyin. Benim mi? Yok canım. Ben belki bilmezsiniz. Doğuştan tutulduğum bir hastalık yüzünden kadın nedir bilmem. Öyleyse sen tam anlamıyla çılgının birisin prens. Tanrı senin gibileri sever. Memur da tekrarladı. Tanrı senin gibileri sever. Rogojin Lebedev'e döndü. Düş peşime bakalım kalem efendisi. Hep birlikte vagondan çıktılar. Lebedev'in istediği olmuştu. Gürültücü grup çok geçmeden Voznesenski Caddesi'ne doğru uzaklaştı. Prensin Litaynaya sokağına sapması gerekiyordu. Ortalık ıslak ve nemliydi. Prens yoldan geçenlere sorarak daha 3 verslik yolu olduğunu öğrendi. Bir araba tutmaya karar verdi. 2. General Yepanchin, Litaynaya sokağından biraz ötede Spasso Proebra Jeniye Kilisesi dolayındaki kendine ait evde oturuyordu. Generalin 6'da 5'i kirada olan bu 4 başı mamur evden başka, Sadovalya sokağında da iyice bir gelir getiren büyük bir evi daha vardı. Bu iki ev dışında Petersburg dolayında geliri çok iyi olan bir çiftliğin bir de fabrikanın sahibiydi. General Yepanchin'in eskiden bazı açık artırmalara katılarak geçindiği herkesçe bilinirdi. Şimdi birkaç büyük anonim şirkette hissedardı ve buralarda oldukça söz sahibiydi. Bazı yerlerde tıpkı çalıştığı dairede olduğu gibi yeri doldurulamayacak derecede önemli mevkiler elde etmişti. Oysa Ivan Fedorovich Yepanchin'in herhangi bir eğitim görmediği ve bir asker çocuğu olduğu da herkesçe bilinirdi. Gerçi bunlardan ikincisi generale onur veren bir özellikti ama akıllı bir adam olduğu halde onun da bazı ufak, hoş görülebilir zayıflıkları vardı. Bu bakımdan kendisine bazı dokundurmalarda bulunulmasından hiç hoşlanmazdı. Gene de zeki ve becerikli bir adamdı. Silik kalması gereken yerlerde kendini göstermezdi. Birçokları onun bu sadeliğini ve mevkiini hazmetmiş olmasını pek beğenirlerdi. Bu kimseler hazımlı Ivan Fedorovich'in gönlünde yatan aslanları bilemezlerdi kuşkusuz. Gerçekte her işin üstesinden gelmesini bilen, deneyimli bir adam olduğu halde kendisini daha çok başkalarının düşüncelerine uygulayan, yaltaklanmaya yeltenmeyen sadık bir adam ve çağın gerektirdiği tam bir Rus, içten bir insan olarak göstermeyi severdi. Bu yüzden başından tuhaf bir olay da geçti. Ama general başına ne gelirse gelsin neşesini kaybetmiyordu. Üstelik şanslı adamdı, kumarda bile. General çoğu zaman büyük oynardı. Oyuna karşı bu sözde önemsiz ve çoğu kez işe yarayan düşkünlüğünü saklamak şöyle dursun, tam tersini açığa vururdu. Karışık bir çevresi vardı ama hepsinin bir numaralı insanlar olduğu da su götürmezdi. Generalin gelecek için umutları büyüktü. Bunların gerçekleşmesi için vakti de vardı. Zamanı gelince her şey olacaktı. Zaten General Yepanchin henüz olgunluk çağındaydı. Tam 56 yaşındaydı. Bir yaş bile fazla değildi. Bu yaş parlak bir çağın, gerçek hayatın başlangıcıdır. Yüzünün rengi, sağlığının yerinde oluşu, hafif kararmış olmalarına karşın sağlam dişleri, tıknaz ama güçlü yapısı, gün boyunca dairede ciddi, akşam kumar masasında ve ekselansın evinde neşeyle parlayan yüzü, bütün bunlar bugünkü ve gelecekteki başarılarını sağlıyor, yaşayışını güllük gülistanlık ediyordu. Generalin çiçekliğe benzeyen bir ailesi vardı. Gerçi bu güllerle dolu bir çiçeklik değildi ama içinde generalin umut ve amaçlarını büyük bir ciddiyet ve inançla topladığı pek çok şey bulunuyordu. Zaten aileden daha önemli, daha kutsal hangi amaç vardır hayatta? Ailesinden başka neye bağlanabilir insan? Generalin ailesi, karısı ve yetişkin üç kızından oluşuyordu. General çok önceden, daha teğmenken evlenmişti. Aldığı kız kendisiyle yaşıttı. Kızın ne güzelliği ne de eğitimi vardı. Çeyiz olarak 50 köle getirebilmişti, o kadar. Gene de bütün bunlar generalin servetinin temeli olmuştu. Hiçbir zaman erken evlendiği için yakınmamış, bunu bir gençlik yanılgısı sayıp küçümsemeye kalkışmamıştı. Karısını sevdiği kadar da sayıyor, üstelik ondan biraz da çekiniyordu. Generalin karısı köklü ama durumu pek parlak olmayan Mışkin ailesindendi. Bundan gurur duyardı. Zamanın sözü geçer ve kendilerine zararı dokunmamak koşuluyla yardımsever kişilerden biri genç prensesin evlendirilmesi işini üstlenmişti. Genç subaya evlilik kapısını o açtı ve arkasından itekleyiverdi. Hoş, delikanlıya böyle bir itekleme yerinde yalnızca bir bakış bile yeterdi ya. Karı kocanın hayatı bir iki aykırı olay dışında tam bir uyum içinde geçmişti. General karısı prenses ve ailesinin son üyesi oluşundan, belki de kişisel erdemleri yüzünden daha çok genç yaşta bile kendilerini elinden tutacak koruyucular bulmakta büyük ustalık gösterdi. Sonradan kocasının mevki ve serveti onun da bu çevreye katılmasını sağladı. Son yıllarda generalin üç kızı Alexandra, Adelaida ve Aglia'da yetişip olgunlaştılar. Gerçi ünvanları yoktu, yalnızca Yepanç'ın adını taşıyorlardı. Gene de anneleri tarafından bir prens ailesine bağlı sayılırlardı. Ayrıca Drahomaları dolgundu ve babaları gelecek için büyük umutlar vaat eden bir adamdı. Önemli bir noktada 25'ine basan Alexandra dahil kızların üçünün de çok güzel oluşlarıydı. Ortanca 23, en küçükleri Aglaya ise 20 yaşındaydı. Hele bu küçük tam anlamıyla bir dilberdi ve sosyetenin dikkatini çekmeye başlamıştı. Bu kadar da değil, üçü de gördükleri eğitim, zeka ve çeşitli yetenekleri bakımından çevrelerinde hayranlık uyandırıyorlardı. Birbirlerine karşı sevgi ve bağlılıkları herkesçe bilinirdi. Ablaların evin göz bebeği olan küçük kardeşlerine yaptıkları özverili davranışlardan sık sık söz edilirdi. Topluluklarda kendilerini göstermeyi sevmezler, bir kenarda kalmayı seçerlerdi. Hiç kimse onları kibirli ya da burnu büyük olmakla suçlayamazdı. Gene de ağır ve kendi değerlerini bilen insanlar oldukları herkesçe bilinirdi. Büyükleri müzisyendi, ortanca üstün yetenekli bir ressamdı. Ama uzun yıllar kimse bunun farkında olmadı. Kızların bu yetenekleri ancak son zamanlarda ortaya çıktı. Kısaca kardeşler için övgü dolu pek çok şey söylenmekteydi. Buna karşı çok kitap okumalarını eleştirenler de yok değildi. Evlenmekte acele etmiyorlardı. Sosyetenin ancak belirli bir sınıfına, o da ölçüyü kaçırmadan değer veriyorlardı. Babalarının eğilimi, kişiliği, amaç ve ülküleri herkesçe bilindiği için bu nokta özellikle dikkati çekiyordu. Prens generalin kapısını çaldığı zaman saat 11'e yaklaşıyordu. General ikinci katta oldukça gösterişsiz bir dairede oturuyordu. Ama bu daire ona yetiyordu. Prense kapıyı resmi giysili uşak açtı. Prens hem kendisini hem elindeki bohçayı kuşkuyla süzen uşağı uzun boylu açıklamada bulunmak zorunda kaldı. Şaşkınlık içindeki uşak ancak onun gerçekten Prens Mışkin olduğuna inandıktan, önemli bir konuda generali görmesi gerektiği konusunda geniş bir açıklama dinledikten sonra onu çalışma odasının yanında salonun ön tarafına düşen bir hole soktu. Sabahları burada bulunan, gelenleri generale bildirmekle görevli başka birine teslim etti. 40 yaşlarında kadar görünen adam fraklıydı. Düşünceli bir hali vardı. Generalin özel büro uşağı ve ziyaret habercisi olarak kendine pek değer veriyordu. Telaşsız ve görkemli bir tavırla koltuğuna oturduktan sonra kucağındaki bohçasıyla yandaki sandalyeye geçen prense şaşkın şaşkın bakarak "Salonda bekleyin, bohçanızı da lütfen burada bırakın," dedi. "İzin verirseniz sizinle kalayım burada, orada tek başıma ne yapayım ben?" "Holde beklemeniz uygun olmaz, çünkü ziyaretçisiniz, yani konuksunuz." Uşağın böyle bir ziyaretçiyi kolay kolay içeri bırakmayacağı anlaşılıyordu. Herhalde bu yüzden yeniden sormaya kararlıydı. Prens anlatmaya başladı. "Evet, bir işim var da." "İşinizin ne olduğu beni ilgilendirmez. Ben adınıza haber vermekle görevliyim. Ama dediğim gibi, katip olmadan bunu yapamam." Adamın kuşkusu gitgide artıyordu. Prens her günkü ziyaretçilere benzemiyordu. Gerçi generale her gün değilse de sık sık, belirli zamanlarda, özellikle iş için çeşit çeşit konuklar gelirdi. Gene de uşak, alışkanlığına ve geniş yetkisine karşın kuşkusundan kurtulamıyordu. Haber vermek için katibin aracılığını zorunlu görüyordu. Birdenbire elinde olmadan, "Siz gerçekten de Avrupa'dan mı?" diye başladı. Ne diyeceğini şaşırarak sustu. "Belki siz gerçekten Prens Mışkin misiniz?" diye sormak istemişti. "Evet, trenden az önce indim. Ama siz asıl benim gerçekten Prens Mışkin olup olmadığımı öğrenmek istiyorsunuz. Ama incelik olsun diye sormuyorsunuz." Uşak şaşırarak diye mırıldandı. "Yalan söylemediğime ve benim yüzümden bir sorumluluk almayacağınıza inanmanızı rica ederim. Giyimime, elimdeki bohçaya gelince bunda şaşacak bir şey yok. Şimdilik durumum biraz kötüce de." "Böyle bir korkum yok efendim. Haber vermek zorundayım. Önce katiple görüşeceksiniz. Ama yani siz..." "İzin verirseniz bir şey soracağım. Generali yoksulluğunuz nedeniyle ondan bir şeyler istemek amacıyla ziyarete gelmiş olmayasınız?" "Hayır hayır, bu bakımdan kuşkulanmayın. Ben başka bir iş için..." "Bağışlayın, halinize bakınca aklıma bu geldi. Öyleyse katibin gelmesini bekleyin. General şimdilik albayla ilgileniyor. Az sonra şirketin katibi gelecek." "Öyleyse oldukça bekleyeceğim demektir. Sizden şuracıkta bir yerde sigara içme izni istesem, pipom ve tütünüm yanımda." "Sigara mı?" Uşak kulaklarına inanamıyormuş gibi şaşkınlık dolu bakışlarla prense bakıp küçümser bir tavırla, "Sigara mı?" dedi. "Hayır, burada sigara içemezsiniz. Bunu aklınızdan bile geçirmeyin. Amma iş ha." "Yo, ben bu oda için söylemedim. Bilmez miyim? Göstereceğiniz bir yerde içecektim. Tiryakiyim de, 3 saattir ağzıma sigara koymadım. Gene de siz nasıl isterseniz, atasözünü bilirsiniz. Bilmediğin tapınağa bildiğince girme," demişler. "Size haber vermek de zor. Bir kere sizin burada değil, salonda bulunmanız gerekir. Çünkü ziyaretçi, yani konuksunuz. Benden hesap sorarlar sonra." Uşak bir türlü alışamadığı bohçaya yan gözle bakarak sordu. "Yoksa bizde temelli kalmaya mı niyetlisiniz?" "Hayır hayır, sanmam. Bunu önerseler bile kalmam. Yalnızca tanışmaya geldim." Uşak bir kat daha artan şaşkınlıkla, "Tanışmak mı?" dedi. "Ama az önce iş için geldiğinizi söylemiştiniz." "Canım, tam da iş sayılmaz. Daha doğrusu bir işim de var. Ama bazı konularda kendisine danışmak istiyorum. Ama asıl amacım kendimi tanıtmak." "Ben Prens Mışkin'im. General Yepanchi'nin eşi de Mışkinlerin son prensesi. Mışkinlerden ikimizden başka kimse kalmadı." "Üstelik akraba mı oluyorsunuz?" Uşak iyice ürkmüştü. "Tam akraba sayılmayız. Gene de derinine inerseniz akraba çıkarız. Ama pek uzaktan. Avrupa'dayken kendilerine bir kez mektupla başvurmuştum. Karşılık vermediler. Gene de Rusya'ya döner dönmez onları aramayı gerekli buldum. Size bütün bunları hala bir kuşku içinde olduğunuz için açıklıyorum. Prens Mışkin'in geldiğini haber verin. Ziyaretimin nedeni kendiliğinden anlaşılacaktır. Kabul ederlerse ederler, etmezlerse belki daha iyi. Ama kabul etmeyeceklerini sanmam. Generalin eşi soyunun en büyük ve sonuncu üyesini herhalde görmek isteyecektir. İşittiğime göre soyuna büyük düşkünlüğü varmış." Prens çok yalın bir dille konuşuyordu. Zaten konuşmasındaki bu yalınlık durumunu son derece güçleştiriyordu. Deneyimli uşak, hizmetkarlar arasında geçebilecek böyle bir konuşmanın konukla hizmetkar arasında hiç de uygun düşmeyeceğini seziyordu. Öte yandan hizmetkarlar, genellikle efendilerinin düşündüklerinden daha akıllı oldukları için generalin uşağının aklı da iki noktaya saplanmıştı. Prens ya para istemeye gelen serserinin biriydi ya da yalnızca bir budala, hayatta hiçbir tutkusu olmayan bir adamdı. Çünkü aklı başında, kendini bilen bir prens, antrede bir uşağı karşısına alıp dertleşmezdi onunla. Bu bakımdan kendisine herhangi bir sorumluluk düşeceği kuşkusu da yersizleşiyordu. Gene de, "Ne olursa olsun salona geçmeniz gerekir," diye ısrar etti. Prens neşeyle güldü. "Orada oturmuş olsam size bütün bunları açıklayamazdım," dedi. "Siz de pelerinimle bohçama bakarak meraklanıp duracaktınız. Şimdi belki katibi beklemeye bile gerek kalmadı. Kendiniz gidip haber verseniz olmaz mı?" "Hayır, sizin gibi bir ziyaretçiyi katip olmadan haber veremem. Ayrıca ekselans az önce albay yanlarındayken rahatsız edilmemelerini emrettiler. Yalnız Gavrilo Ardalyonich habersiz girebiliyor. Memur mu kendisi? Gavrilo Ardalyonich mi? Hayır, şirkette çalışıyor. Borçanızı şuraya koyabilirsiniz. Ben de düşündüm bunu. İzin verdiğinize göre hay hay, pelerinimi çıkarabilir miyim? Elbette, içeriye pelerinle girecek değilsiniz ya. Prens kalkarak aceleyle pelerinini çıkardı. Üstünde oldukça eski ama düzgünce ve iyi dikilmiş bir ceket vardı. Yeleğinden gümüş bir Cenevre saatinin kösteği sarkıyordu. Uşağa kalırsa prens budalanın biriydi. Ama gene de bir uşağın aralarındaki konuşmayı kendiliğinden sürdürmesi uygun düşmezdi. Bir yandan da tavırlarındaki özellik yüzünden prensi beğenmişti. Ama öte yandan prens onda kesin ve kaba bir tepki uyandırmıştı. Prens yeniden oturduğu yere yerleşirken, ''Generalin eşi ne zaman kabul ederler?'' diye sordu. ''Bu benim görevim dışı bir şey. Kişiye göre değişir. Tersi 11'de yanına girebilir. Gavrilo Ardalyonich'i herkesten önce alırlar. Sabah kahvaltısına çağırdıkları bile olur.'' Odalarınız kışın Avrupa'daki evlerden daha sıcak oluyor. Ama orada dışarının havası buradan yumuşaktır. Ruslar alışık olmadıkları için kışın o tür evlerde oturamazlar. Isıtmazlar mı? Isıtırlar. Ama evlerin yani sobalarla pencerelerin yapılışı da farklıdır. Ya, uzun süredir dışarıdasınız sanırım. Evet, 4 yıl oldu. Ama ben hemen hemen hep aynı yerde bir köyde oturdum. Buralarını hepten unutmuş olmalısınız. Gerçekten öyle. İnanır mısınız, Rusçayı nasıl unutmadığıma şaşıyorum. Şimdi sizinle konuşurken de ne kadar iyi konuşuyorum diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Belki de bu yüzden bu kadar çok konuşuyorum. İnanın dünden beri canım boyuna konuşmak istiyor. Öyle mi? Daha önce Petersburg'da bulunmuş muydunuz? Uşak konuşmamak için çaba harcadığı halde böyle kibar bir söyleşiyi sürdürme zevkinden kendini alamıyordu. Petersburg'da mı? Orada hemen hemen hiç bulunmadım. Geçerken uğradığım oldu. Eskiden burasını hiç bilmezdim. Zaten son zamanlarda öyle değişiklikler olmuş ki eskiler bile yeniden öğrenmek zorunda kalmışlar. Burada son zamanlarda mahkemelerden çok söz ediliyormuş. Mahkemeler. Mahkemeler tam mahkeme oldu. Oraları nasıl? Daha mı adaletli davranıyorlar? Yoksa tersine mi? Bilmem. Bizimkiler hakkında çok iyi şeyler duydum. Örneğin bizde idam olmayışı. Orada idam var mı? Evet, Fransa'da Lyon'da gördüm. Schneider götürmüştü beni oraya. Asıyorlar mı? Hayır, Fransa'da kelle uçurulur. Cezalı bağırır, değil mi? Yok canım, her şey göz açıp kapayana kadar biter. Adamı giyotin denilen bir makinenin altına koyarlar, kafasının üstüne ağır, genişçe bir bıçak iniverir. Bir anda kelle uçar gider.